Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 50. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Arsen Nurmagomedov konuğumdu. Arsen'le Onedio zamanından birlikte çalışmıştık, oradan tanışıyoruz. Kendisi 2015 yılından bu yana Kovan Startup Studio'nun kurucu ortaklığını yapıyor. Kovan Startup Studio bünyesinde farklı farklı sektörlerde girişimler yaptılar, geliştirdiler, büyüttüler ve farklı aşamalardayken bu girişimlerden başka girişimlere geçtiler. Bunun hikayesini konuştuk. Arsen'in bu sektörlerdeki deneyimlerinden, yaşadığı zorluklardan ve keyif aldığı konulardan öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle girişimciliğe, yeni ürünler üretmeye, bir şeyler ortaya koymaya meraklı kişilerin kesinlikle dinlemesini öneririm. Keyifli dinlemeler. Arsen merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Çağrı.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
Ben deyim, teşekkürler. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Arsen kimdir? Hangi okullarda okumuştur? Nelerle uğraşmıştır?
Ben aslında Rus vatandaşıyım. 96'dan beri Türkiye'deyim. 87 doğumluyum bu arada. Antalya'da geçirdim çocukluğumu. Antalya'da özel bir fen lisesi bitirdikten sonra Ankara'ya, ODTÜ'ye yolum düştü. Orada da endüstriyel tasarım bölümünü bayağı severek okumuştum ama 3. sınıfta hani maddi manevi nedenlerden dolayı çok devam edemedim. Kaldı okulum hali.
Sonrasında direkt aslında tasarım işi ve girişimcilikle devam ediyorsun değil mi? Yani kariyerin bu şekilde ilerliyor. Ya,
biraz şöyleydi. 3. sınıfa kadar ben gene işte bir internet projeleri bir şeyler yapıyordum. Yani çocukluğumdan beri zaten bilgisayar başındayım. 3. sınıftayken nokta bu izlesene blokçu, bunun gibi projede Türkiye'nin en büyük medya şirketlerinden biriydi o zamanlar, hatta en büyüğüydü. Nokta Medya'da bir işe başlamıştım. Zaten o işe başlamamla okulla güle güle demem herhalde aynı şeye denk geliyor.
Evet.
Zamana. 8 ay kadar bir noktada çalıştım. Sonrasında noktadan ayrılıp asıl girişimcilik serüveni orada başlıyor aslında.
Ve Onedio'nun hani direkt kurucu ekibinde yer aldın değil mi? Yani Onedio'nun tasarımı ile başladı diye hatırlıyorum ben.
Evet evet. Onedio'da şöyle oldu. Yani Onedio çok benim için tam girişimcilik olmadı aslında. Onedio'da Kaan'la Demir bizim müşterimiz olarak başladı iş. Yani onlar bizim müşterimizdi. Biz ona bir altyapı hazırlayacaktık bu işi. Yani Onedio.com gibi bir projeleri vardı. Bunu biz hayata geçirecektik. Tabii proje çok farklıydı. Aradan biraz zaman geçtikçe biz projeyi pivotladık. Ben de müşteri gibi başladığım serüveni aslında kurucu ortak olmuş oldum. Çünkü artık hissem vesaire vardı. Farklı başladık konuya. Ama tam benim için girişimcilik değildi. Çünkü proje benim değildi. Çok farklı bir hikayesi var ona göre. Belki daha uzun bir zamanda ayrıca konuşuruz.
Tamamdır. Peki ben şeyi merak ediyorum, yani şu an aynı anda böyle 3-4 farklı projeyi hani üstleniyorsun ekibinle birlikte. Yani şeydeyken de, ona diyordayken de hep zaten hani böyle işte ürünü farklı yöne yönlendirmek, işte gelir modelini değiştirmek gibi hani hep girişimlerin olmuştu. Hani ben şeyi merak ettim, daha öncesinden de böyle bir girişimcilik denemelerin, bir hevesin oldu mu? Mesela ilk paranı nasıl kazanmıştın? Buradan anlatabileceğin örnekler var mı?
Ya aslında benim ilk internette ilk kazandığım para pek girişimcilik örneği değil. Yani 17-16 yaşlarımda falan derim herhalde. O zamanlar tabii internet güvenliği falan yok neredeyse. İşte RapidShare gibi birkaç site vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Hani hesaplarını hackleyip satıyordum internette. Çok gurur duyduğum bir iş değildi ama ya o günün heyecanı, şartları çok bende anısı çok büyüktü. Yani ilk kazandığım para herhalde internetten budur. Girişimcilik, ya şöyle, maddi çıkar beklentisi olduğu zaman ben girişimcilik demek istiyorum. Çünkü benim yaptığım 3-4-5 proje, ilk yaptığım 3-4-5 projede herhangi bir maddi beklentim yoktu. Tamamen keyif için yaptığım projelerde. Hani bunlardan sadece bir tanesinden ben para kazanabildim. Yani daha öncesinde mesela üniversitedeyken, birinci sınıftayken herhalde ev arkadaşı bulma platformu yapmıştım. evecikiyorum.com diye. Keyifliydi, güzel ilerliyordu. Hatta Altın Örümcek web ödülü almıştık. Hangi kategori neydi hatırlamıyorum. Bunun gibi böyle projelerim vardı zaten. Benim ilk girişimcilik diyebileceğim, yani maddi geri dönüşü aldığım projede, o zaman iOS development böyle yeni yeniydi. Yani bu kadar popüler değildi kesinlikle. Ben de iPhone ve iPad için bir film uygulaması yapmıştım. Bu da illegaldi tabii. Denemin şartları gereği. Çok sürmedi tabii serüven. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar App Store'da kaldı uygulama ama çok büyük paralar kazanmıştım. Yani bugünün şartlarında bile güzel paralar. Ki benim için o zaman herhangi maddi bir gelirim olmadığı günlerde çok iyi geldi ve benim bütün fikirlerim değiştirdi. Yani bu işten aslında çok iyi para kazanılıp devam ettirebileceğimi o gün anladım. Sonrasında ise hani bir ajansımız vardı biraz. Hani Onedio'yla bağlantığımız nokta, küçük bir ajansımız vardı ve bir günü kurtarmak için sürekli işte web site işlerini yapıyorduk, işte kafelerin vesaire. Yani biraz benim o dönemlerim günü kurtarmakla geçmişti. Yani çok girişimcilik yapamamıştık.
Anladım. Ama en başından beri böyle bir işte bir fırsat bulduğunda hani onu kovalayıp böyle bir şekilde bir biraz daha indie hacker kafasında bazen hani kendi başına yaptığın işler de olmuş her zaman. Zaten ben hani Onedio'da biz birlikte çalışırken de böyle arada işte proje fikirlerini anlattığın oluyordu. Yani sürekli aslında bu yönde bir hani kafa bir şekilde bu yönde çalışıyordu senin. Zaten sonrasında da Onedio'dan hani siz ayrıldıktan sonra Ekin'le birlikte şimdi bir startup stüdyo kurdunuz, Kovan. Ve hani ben işte bu geçenlerde bir LinkedIn'de senin profiline denk geldim. Bir baktım 4 tane böyle farklı şirkette co-founder gözüküyorsun. Sana da hatta WhatsApp'tan hemen yazmıştım maşallah evet, falan diye. Beşincisini de açıyorum işte, bir hamburgerci demiştin. Yani ben şeyi en çok merak ediyorum. Hani burada farklı farklı projeler var. Hepsi şu an hani ne kadar zamanını alıyor bilmiyorum ama hani bunlara zamanını, enerjini nasıl ayırabiliyorsun? Hem sen hem de diğer ekip arkadaşları için de geçer aslında. Yani herkes bu projelerde birlikte mi bulunuyor? Mesela işleri nasıl önceliklendiriyorsun? Orada nasıl bir gidişat var sizin?
Ya aslında LinkedIn ve böyle title'lar çok yanıltıcı olabiliyor. Yani bu CV'lerde de öyle geçerli. Yani bazen oraya bir şey yazdıkça aslında çok her co-founder'lık yani ayrı bir hikaye değil bence orada. Özellikle benim durumumda. Ya biz bir startup stüdyosuyuz ve bunun altında çeşitli ürünlerimiz var. Tabii bu ürünlerin her birinde co-founder oluyorum. Çünkü startup stüdyosunun co-founder'ıyım. Bunlara nasıl vakit harcıyoruz, nasıl yapıyoruz? Biz aslında dönemsel her birine ayrı ayrı yoğunlaşıyoruz. Belli bir noktaya getirdikten sonra, belli bir hevesimizi aldıktan sonra rölantiye alıyoruz projeyi. Sonra yenisine geçiyoruz. Bu şekilde aslında bir döngü içerisindeyiz. Ya bir de orada bizim mesela yazmayan projelerimiz de var. Sonuçta ben batan projelerimi pek yazmadım. Yaklaşık 5-6 tane de bizim batan projemiz var. Sürekli bir şeyler üretiyoruz. Maddi getiri sağlayan projeleri ayakta tutup, yani maddi getirinin ölçeğine çok bakmıyoruz. Yani çok az para getiriyor bile olsa biz onu öldürmüyoruz, o projeyi. Ona ikinci bir fırsat, üçüncü bir fırsat her zaman veriyoruz. Bunu mesela Restpack örneğinde yaşadık. Çok düşük bir maddi geliri vardı. Bir sene sonra tekrar yoğunlaştık. Yeniden altyapısını değiştirdik, ürünleri değiştirdik, planlamaları, fiyatlandırmaları değiştirdik ve proje çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. O yüzden hani bizim yani dördüyle aynı anda değildi. Dönemsel. 2-3 ay birine koşturuyoruz, 2-3 ay birine koşturuyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Şu anda zaten bizim yoğun olarak çalıştığımız Enhanced Kit diye bir sahasımız var. Hı hı. Bu genellikle proje yöneticileri için yazmış olduğumuz bir tool. Burada çeşitli servislerin, işte SaaS projeleri olabilir, yaptıkları ürün geliştirmelerini, işte product update diye geçiyor. Bunları yayınlayabilecekleri, müşterilerine bildirebilecekleri bir tool. Bunu hem kendi sitelerinin içinden bir widget'le yapabiliyorlar, hem de biz mail olarak atıyoruz. Şu an bizim hani hem heves olarak hem de maddi büyüme olarak diyeyim daha doğrusu, bizi en çok heyecanlandıran proje o. Onun üzerine çalışıyoruz.
Anladım. Yani o zaman mesela şu an medya işlerini biraz daha rölantiye aldınız diye anlıyorum. Boyanı Medya işte bünyesindeki web sitelerini. Daha evet. Çok Enhanced Kit başta olmak üzere respekte işte yine devam ediyor ama asıl Enhanced Kit sizin şu an en çok vakitte işte enerji harcadınız. Peki şunu merak ettim. Şimdi siz hani bir startup stüdyo olarak kurulduğunuz, işte ilk başlarda bu medya tarafına daha çok ağırlık veriyordunuz diye biliyorum. Mesela ekip o yönde büyüdü diyelim. Sonradan ekibi hani SaaS, B2B SaaS'a kanalize edebildiniz mi? Yoksa orada hani ekipte bazı arkadaşları bırakıp işte başkalarını almak gibi bir şey mi oldu? Orada nasıl bir dönüşüm yaşadınız? Çünkü hani bu çok kolay olmayabilir gibi geldi bana.
Evet. Ekiplerimiz hep farklı. Yani hiçbir projenin ekibi diğeriyle kesişmiyor. Çünkü hani skill setleri çok farklı. Özellikle medya, işte Buena Mente tarafında, Buena Media tarafında çalışanlarımızın, bizim 39 çalışanımız vardı. Bunların yaklaşık 35'i işte Latin Amerikalı, yani İspanyolca ana dili olan insanlardı. Bunların herhangi bir internet geçmişi vesairesi yoktu. Bunlar copywriter, genelde içerik üretiyorlardı. Onun dışındaki 5 kişi de zaten ben, co-founder'ım Ekin, işte Amir var, Amir'i de tanıyorsun. Bunlar biz aslında biraz joker eleman gibi her projede yer alıyoruz. Ekipler aslında çok farklı birbirinden. Medya işini de biraz bıraktık diyemem, o bizi bıraktı. Yani biraz öyle oldu. Çeşitli değişiklikler oldu. Hem Facebook algoritmalarında hem platformda, bunun gibi şeyler bizi çok etkiledi. O yüzden bunu aslında hani şu an dediğim gibi fişini çekmedik. Stabil olarak kendi çapında ilerliyor ama orayı büyütmek için artık herhangi bir efor harcamıyoruz. Tamamen full otomatize bir şekilde, bir kişi çalışıyor şu an o projede. Full otomatize bir şekilde orayı ilerletiyoruz.
Anladım. Peki ya şeyi ben bir de senden öğrenmek istiyorum. Özellikle işte benim podcast'imi dinleyenler işte girişimciliğe meraklı ya da işte daha böyle kariyerinin başlangıç aşamasında insanlar olabiliyor. Onlara da bir deneyim aktarımı olması açısından. Hani hem internet yayıncılığı tarafında deneyimim var. İşte O Ne Diyor ve Boyanı Medya ile birlikte. Şimdi de işte Respect ve Enhanced Kit ile daha böyle B2B Software as a Service tarafında artık daha yoğunlaşmış durumdasınız. Hani bu her ikisinde de, her iki alanda da senin hani bir girişimci olarak, bir iş profesyoneli olarak en büyük öğrenimlerin neler oldu? Sana en büyük öğrettikleri şey ne oldu? Yani internet yayıncılığı içinde ve aynı zamanda B2B SaaS için, hani ayrı ayrı bunları söyleyebilirsin.
Ben aslında bir profesyonel girişimci olamadım hiçbir zaman. Yani bende biraz hevesle başlıyor bütün işler. Hani profesyonel girişimciden kastım, bunun gibi insanlar var özellikle bugün. Yatırımcılarla görüşüp, yani aslında işin üretim tarafında değil de yönetim tarafında var olan, daha önce aslında bir internet geçmişi olmayan ama böyle iş insanları var. Bunları ben biraz profesyonel girişimci olarak görüyorum. Çok tanıdım bunun gibi insan İstanbul'da. Yani ben işin o tarafından çok anlamıyorum. O yüzden bende biraz şey başlıyor. Yani bir hevesle başlıyor bu bütün işler. O yüzden zaten farklı dallarda işler yapmış oldum. Çünkü medya işi yordu. SaaS işine girdik. Zaten On Edu'daki en büyük zaten şeyimiz oydu bizim. Hani medya işi bizi yormuştu. Artık keyif almıyorduk. Bizim ayrılma sebebimiz zaten çoğunlukla oydu. Burada ne olarak düşünüyorum? Yani aslında evet, iki tane şu an aktif olarak iki tane dal var. Yani tecrübe sahibi olduğum. Biri medya işi, diğeri de SaaS. Medyada şöyle bir durum var. Medyada çok para var. Medya işinde. Yani inanılmaz rakamlar dönüyor. Çok büyük getiriler var. Ve karşılığında aslında bir şey üretmen gerekiyor. Çok da bir şey üretmen gerekiyor. Yani bu hacimden ve medya planlama ajanslarının müşterilerini, paralarını harcama isteğinden dolayı bir şekilde para kazanıyorsun. Çünkü medya planlama ajansı ne kadar çok para harcarsa o kadar çok komisyon alıyor. O yüzden zaten parayı maksimum bir şekilde harcamaya çalışıyor. Yani burada para harcamak isteyen bir taraf olduğu için bir şekilde para kazanıyorsun ve çok ciddi meblağlar dönüyor orada.
Hı hı.
Ama çok riskli bir iş çünkü işte politikadan etkileniyorsun. Bir anda işte Google banlıyor, Facebook banlıyor, işte ad account'un banlanıyor. Neler, yani çok fazla dinamiği var ve hep bir platform bağımlısı. Yani bizim bu ana medyadaki aslında çöküş sebebimiz Facebook. Facebook platformuna bağlı olmamızdı.
Hı hı.
Facebook bizim fişimizi çekmiş bulundu aslında Türkçesi o. Yani direkt bizimle uğraşmadı ama yaptığı bazı algoritmik değişiklikler bizim şirketimizi komple orada yani %90 oranında küçülttü.
Hı hı.
Bunun gibi sıkıntılar var medya içinde. Bu SaaS öyle değil. SaaS daha stabil, daha güvenilir. Bir de yaptığın işin karşılığında para ödüyor insanlar sana. Yani burada ürünü çok iyi yapmak zorundasın. Çünkü karşılığında insanlar her ay para ödüyor. Büyümek zor. Stabil bir şekilde büyüyor. Manevi dönüşü benim için daha yüksek. Daha keyif alıyorum. Yani insanlar biraz şey, yani girişimcilere şöyle söyledi. Yani bir kumar olarak görmeleri lazım. Medya çok kumar kalıyor şeyin. Yani zaten medyanın bir tık üstü bayağı kumar oluyor. Medya böyle sahasla kumar arasında bir nokta benim için.
Evet. Teşekkürler. Ben de aslında benzer şeyleri hani hem noktada çalışmıştım hem Onedio'da. Sonra işte daha B2B software as a service, daha enterprise tarafa geçtim. Bende de benzer düşünceler olmuştu. Mesela medya tarafında sana parayı ödeyenle bir kere ürününü kullanan aynı kişi değil. Ürünü kullanan kişiyi sen hani para ödeyenin reklamını aralara sokuşturarak böyle rahatsız ediyorsun sürekli. Ama işte software as a service'da parayı ödeyenle kullanan çoğunlukla aynı kişi ya da aynı takımda çalışan, aynı şirkette çalışan insanlar oluyor. O yüzden hani sen ürününü daha iyi yaptıkça, daha iyi para kazanabilir hale getirdikçe aslında kullanıcı için de daha iyi bir deneyim sağlamış oluyorsun. Onun öyle bir güzel yanı var. Tabii ama büyümek dediğin gibi zor. Mesela Respec'e ben hatırlıyorum, yani siz Onedio'dan ayrıldıktan sonra ilk girdiğiniz projelerden biriydi.
Evet.
Hala mesela işte devam ediyor. Hani bazen de büyütmek böyle bir anda hemen zıplasın hoplasın olmayabiliyor. Hakikaten işte tekrar pivot etmek daha zor. Hani tüm yazılımı baştan yazmak gerekebiliyor filan. Böyle zorlukları da var. Ama yani şu an gördüğüm kadarıyla AnnounceKit özellikle iyi bir traction, iyi bir ilgi yakaladı sanırım, değil mi? Ben böyle birazcık sizin web sitesine şeye de bakmıştım. Product Hunt'ta da launch yaptınız yanlış değilsem. Bakmıştım, hani böyle bayağı güzel duruyordu arayüzleri filan. Özellikleri. Şu an nasıl gidiyor AnnounceKit ve Respec?
Ya Respec'i biz aslında 6 ay önce yoğunlaşmayı kestik oradan. Onda da böyle bir yıl demeyeyim de 7-8 aylık bir yoğunluğumuz vardı orada. Bir şeyle uğraştıkça büyüyor. Onu anladık. Tabii o 7-8 aylık yoğun çalışmanın ardından biraz da yorulmuştuk. İşten de biraz bıkmıştık. O yüzden çekilip İşte AnnounceKit'e yoğunlaşmaya başladık. Şu an AnnounceKit'te de olmadı. Artık yapılacak. Yani bizim şu anda üretebileceğimiz bir şey kalmadı. Ben inanıyorum ki işte 6 ay, 1 yıl sonra yeni fikirlerle gelebiliriz ama şu an böyle artık burnout olduk AnnounceKit'ten dolayı. Hı-hı. Çünkü sürekli ürün geliştiriyoruz, sürekli feature geliştiriyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Tabii burada şöyle bir güzellik var. Mesela Respec'teki bizim en büyük dezavantajımız, yani bizi manevi tatmin etmemesinin sebebi, müşteriyle bir kere muhatap alıyorsun. API sağladığımız için adam sadece entegrasyon döneminde seninle iletişim kuruyor. O zaman login oluyor ve 3 yıl boyunca bir daha girmiyor. Login olmuyor. Yani belki paket büyütmeye geliyor eğer limit koyduysa paketine. O kadar. Onun dışında zaten hiç muhatap olmuyorsun müşteriyle. AnnounceKit de bizi biraz aslında heyecanlandıran kısım bu. Her gün sorular geliyor. İşte feature requestler oluyor. İnsanlarla iletişim içerisindesin. O biraz bizi daha götürüyor ve böyle keyif alıp uğraştığımız iş o. AnnounceKit'te de şöyle bir durum var. Hani biz mesela Respec'in çok altında bir proje olarak görüyorduk. Hani maddi getiri olarak en azından öyle söyleyeyim, maddi. Ama çok daha hızlı bir şekilde büyüyor ve yakın bir zamanda mesela Respec'i geçip daha fazla bir ciro yapacağını düşünüyorum.
Biraz şeyden herhalde, o AnnounceKit daha geniş bir kitleye hitap ettiği için muhtemelen. Evet. Ve hani doğru yerde herhalde müşterileri yakaladığı için, doğru özelliklerle bir product market açısından daha hızlı büyüme alanı bulabilir hakikaten. O zaman belki product'ı geliştirmekten ziyade daha çok böyle artık growth tarafına, daha çok müşteri çekme tarafına mı odaklanmayı düşünüyorsunuz? Yoksa yeni bir proje mi artık böyle yavaş yavaş şekilleniyor kafanızda?
Ya yeni projeler hep oluyor. Durmuyoruz orada bayağı.
Ben vallahi çok hayret ediyorum ya, gerçekten takdir de ediyorum. Yani böyle arkada birikmiş projeler varken bile böyle aradan başka projeler girip böyle onları da yapabiliyorsunuz, yeşertip büyütebiliyorsunuz. Yani böyle bir sizin zaten bir üçlü herhalde değil mi? Üçünüz, işte sen, evet. Amir ve ikin üçünüz böyle girişip bir ürünü böyle kısa bir sürede ortaya çıkarabiliyorsunuz fikirden.
Ya aslında biraz ikimiz orada şey yapıyoruz. Ekin'le ikimiz yani o sıfır noktasında genelde Ekin'le ikimiz yoğunlaşıyoruz. Amir diğer projelerin yönetimi işte onlarla uğraşıyor. Çünkü birinin göz kulak olması lazım. Hı-hı. Biz Ekin'le başladığımızda böyle sıfırdan kaç yıl oldu?
2015'ti galiba.
15'ti yani işte 5 yıldır Ekin'le tanışıyorum. Onedir sayesinde tanışmıştım. 5 yıldır biz keyifle çalışıyoruz. Azalmadı yani orada heyecanımız. Yeni projelerde şöyle bir problem oluyor tabii ki. Artık daldan dala atlayınca belli bir noktada yorulmaya başlıyoruz. Yeni bir projenin o ilk haftası çok keyifli. İşte brainstorm haftası, ama artık iş kod yazmaya gelince ve o kodun biliyorsun angaryaları var işte. Her birine sign up sayfası yapmak zorundasın. Yani kimseye faydası olmayan iğrenç bir şey ama onu yapman lazım. Bunun gibi bir sürü detay var. Bu noktada bizi tabii yoruyor ama onun dışında keyifli. Yeni projeler her zaman keyifli. Burada şey önemli tabii, yani şirket için bir ekonomik özgürlüğü yakalayabilmek önemli. Yani bu projelerle yoğunlaşabilecek bir alan sağlaması lazım. Benim belki işte gençliğimdeki en büyük dezavantajım oydu. İşte hep günü kurtarmak için böyle freelancer olarak çalıştığım için aslında kendi projelerime hiçbir zaman odaklanamadım. Hı hı. Bugün işte yapmış olduğumuz projeler bize bunu sağlıyor. Bunu sağladıkça da bir şeyler yapıyoruz. Bundan da keyif alıyoruz. Biraz böyle aslında çok işte internet sektörü biliyorsun son 5 yıldır böyle patlıyor. Yatırımlar, yatırımcılar işte sürekli çalışalı, haralarını çalışıyorlar. Günde 16 saat çalışırım. Yok ben 17 saat, ben 20 saat diye onun sidik yarışı var. Yani biz öyle çalışmıyoruz. Yeri geliyor 16 saatte çalışıyoruz ama keyifle bu işi yaptığımız için aslında yorulmadan sürdürülebilirliği daha fazla olduğunu düşünüyorum.
Anladım, süper. Çok teşekkürler Arsen. Sonlara doğru yaklaşırken tüm konuklarıma sorduğum birkaç soru var. Onları da sana da sorayım.
Tabii.
İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler neler oldu? Böyle anlatabileceğin birkaç anın var mıdır, anekdot var mıdır?
Ya anısı çok aslında. Özellikle mesela keyif aldığım işlerden, dediğim gibi yani yeni projeye girmek o ilk heyecan. Ben çok keyif alıyorum. Benim zaten belki de böyle daldan dala atlamamızın nedeni o. Hı hı. Zorlandığım kısım da yıllardır hala beceremediği düşündüğüm kısım böyle startup'tan aslında scale up'a geçiş. Yani işi büyütmek, bir kurumsallaştırmak. Yani Onedio'dan benim kopmamın nedeni de buydu. Yani bu işten hem keyif almıyorum hem beceremiyorum. O insan yönetimi yapamıyorum. Bu ana medyada da aynı şekilde oldu. Yani 40 kişilik ekip beni çok yormuştu. Bir adım ötesinde ben geçemiyorum. En çok zorlandığım kısım o. Yani o yönetim, organizasyon, o işler, hani nasıl çözebileceğimi de bilmiyorum ama.
Herhalde şey olur ya.
Zorlandığım dönemler onlar oluyor yani.
Anladım. Bence şey olur abi, yatırımcı alacaksın, o zorla senin başına bir CEO getirecek başka türlü. Diğer türlü yatırımcı, sizin o şeyiniz var ya böyle bir, yani core ekibiniz var. Hani böyle onun bozulmasını istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Bence böyle dışarıdan müdahaleyle herhalde böyle birinin ittirmesiyle mi olur? Benim aklıma anca öyle bir şey geldi mesela sen böyle anlatınca.
Ya çok düşündük onu, dışarıdan işte CEO olalım ama gene o noktada o ciddiyetle ben herhalde görüşemiyorum insanlarla veya ben yaptığım işi o ciddiyete almıyorum, bilmiyorum. Yani aslında bir yandan bakıldığında bu ana medyada çok büyük hacimlerle iş yapıyoruz. Onedio'dan çok daha büyük bir hacimle iş yapan bir şirket bu ana medya. Şirketti bu ana medya. Ama ona rağmen biz böyle startup kafasında, startup havasında çalışıyorduk. Tabii bir noktada işin kurumsallaştırıp işte anlaşmalarını, sözleşmelerini, işte Facebook'la, Google'la olan partnershipleri böyle bir adım öteye taşıman gerektiği yerde biz bunu yapmadık. Bu bizim işte en çok zorlandığımız, en çok gol yediğimiz nokta orası oldu. Böyle bir anı değil ama bunun gibi işte her projede yaşadığım nokta orası.
Anladım, anladım. Yani çok samimi bir şekilde anlattın. Teşekkür ederim Arsen. Yani herkes böyle bu kadar açık sözlükle anlatmayabiliyor deneyimlerini. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davet için.
İki sorum daha var. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Sosyal medyayla pek aram yok ama genelde böyle read only Twitter'da ve LinkedIn'de geziniyorum. Gelen mesajlara da genelde cevap veriyorum. Yani bir şeyler sormak isteyen, ulaşmak isteyen her zaman LinkedIn'den veya Twitter'dan bana ulaşabilir. Hani verebileceğim bir mesaj da açıkçası hani bu dönemde evde kalın olabilir. Onun dışında sana da teşekkür ederim davet için.
Çok teşekkürler Arsen. Umarım tekrar görüşme fırsatımız olur.
İnşallah.
Kendinize iyi bakın. Herkese de çok selamlar.
Sen de çok selam söyle. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine her ayın ilk bölümünde yaptığım gibi bu ayda geçtiğimiz ayın çekilişinin sonuçlarını hemen burada açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük, Apple Podcast ve Podchaser üzerinden toplamda bir tane yorum geldi. O da Ekşi Sözlük'ten Yaman H kullanıcısından. Hemen bu yorumu okumak istiyorum size. Dinleyin, dinlettirin efendim. Hele ki girişimciye merak salmış biriyseniz hizmet ayağınıza geldi. Sevgili Çağrı'nın özenli ve icraatın içinden geldiği her halinden belli soruları ile özellikle röportaj bölümlerinin nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlamanız biraz zor olacak demiş. Çok teşekkür ederim Yaman H'ye buradan. Nisan ayında tek yorum yapan kişi kendisi olduğu için direkt olarak aslında çekilişi kazanmış oluyor. Nisan ayının çekiliş ödülü Atlas English Vocabulary Premium üyeliğiydi. Bana merhaba@çağrısarıgöz.com ya da herhangi bir sosyal medya hesabım üzerinden ulaşarak ödülünü alabilir. Kendisinden haberlerini bekliyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.